Ayrım 2, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 24. Müteredit ruhlar. Ankara'da bir akşam vakti, yedisi üniversite öğrencisi, sekiz yolcu taşıyan dolmuşun, solgun çehreli şoförü, belki sırf içinden geldiğinden, belki de en son binen yolcudan buram buram yükselen alkol kokusuna binaen, dillendi aniden. "Yedi kat gökyüzü var tepemizde," dedi. Camdan fırlatılmaya hazırlanıncasına öne doğru uzattı kafasını ağır ağır sallayarak. İğreti bir sessizlik oldu dolmuşun içinde. Sarı benizli şoförün içerideki yolculara mı yoksa dışarıdaki gökyüzüne mi hitap ettiğini çözülemediği 10-15 saniye boyunca sürdü sessizlik. Ama onu kimseden onay bekler gibi bir hali yoktu zaten. Kapılıp kendi sesinin cezbesine devam etti sözlerine. "Kat üstüne kat, sonra gene bir kat, gene bir kat." Şimdi artık dolmuştakiler de birer birer uzatıp kafalarını kendi camlarından göz kırpan Eflatun gökyüzüne bakmaya başlamışlardı. Ne var ki şoförün aniden ellerini direksiyondan çekip cılız cüssesinden beklenmedik bir sesle gürlemesiyle daldıkları kuytulardan çarçabuk döndü her biri. "Ha nasıl duruyor kat kat? Taslamam yedi kat. Direk görüyor musunuz gençler? Direk mi var tepemizde?" Kırık dökük gülüşmeler yükseldi. Gündelik gaileleri bir an içinde olsa geri püskürtmeye vesile olduğu için küçümsemeyle tatlandırılmış bir sempatiyle süzüldü dolmuşun delisi. Şimdi tüm dikkatler ona çevrilmişti. Şikayetçi göründüğü söylenemezdi onun da. Fortuna'nın kendisinden esirgediği ilgiyi bir parçacık dahi olsa birbirinden görmenin heyecanıyla aşka gelmişti adeta. Hem aşka hem de gaza. Mütemadiyen konuşuyor, ölçüsüz el kol hareketleriyle bir yandan sözlerine destek yaparken bir yandan da yaka paça camdan içeri sokmaya çalışıyordu semayı. O gayb alemine, yolcular da onunkine takılmayı sürdürürken yanı başımda oturan genç kadının endişeden büyümüş gözlerle hala ve ısrarla direksiyona bakmakta olduğunu fark ettim. Belki de müzik bir edayla atılıp gökyüzünü bilmem ama direksiyonu birileri tutsa iyi olur diye çıkışmasını bekledim. Ama o, oltanın ucunda bulduğu sonu tevekküle yutmuş bir balık gibi sadece öylesine üst üste birkaç kere açıp kapadı ağzını. Ruhsuz dudakları en nihayette birbirine kavuştuğunda boğuk kabarcıklardan başka bir şey çıkarmamışlardı. Neyse ki ana caddenin trafiğine dalınca gökyüzüne uzanmayı bırakıp tekrar direksiyonu kavradı şoförün elleri. Yarı minnettar gülümsedim küt parmaklara. Dönüp yanı başımdaki kadına baktım sonra. Rahatlamış görünmüyordu zerre kadar. Akışkan değil yapışkan bir sıvı gibiydi endişe teninin üzerinde. İstese de çekip çıkaramazdı sanki. Derisinde beraberinde sökmeden. Birkaç durak sonra da indi zaten. Hızlı adımlarla karıştı kaldırımın kalabalığını. Tesellisiz gözlerini direksiz gökyüzüne bir kez bile çevirmeden. Göklerin direksiz yaratıldığını nakleder semavi dinlerin anlatıları. Nakleder etmesine de her okuyanda aynı tesir bırakmaz bu sözler. Yedi kat gökyüzünün direksiz ama üst üste desteksiz ama dengede durmayı başarmasını kainatın mucizevi nizamına kanıt olarak görmeye meyyaldir insanların çoğu. Ama işte kimileri de hayatın muntazamlığına değil tekinsizliğine işaret sayar bu durumu. Ha düştü de ha düşecek bir gökyüzünün altında yaşadıklarını düşünmekten alıkoyamazlar kendilerini. Onları yalancı çıkarmamak için olsa gerek, gökyüzde kafalarına çöker sık sık, hep son anda, sonlara ramak kala yükselip, ağırlığı altında ezilenlerin tekrar nefes almalarına izin vererek. Gökyüzünün altında ikide bir haşat olan bu insanlar, endişe abideleri olarak değil, abidevi endişeler halinde dolaşırlar aramızda. Mütereddit ruhlardır onlar. Gösterilene değil, gösterilmeyene bakarlar. Batıl inançların sadık takipçileri de onlardır gene. İtikat ile itikatsızlık arasında gidip gelir yüreklerinin sarkacı. Hiçbir gerçek mutlak surette inanılacak kadar kesin değildir. Hiçbir sığınak yeterince korunaklı değil. Sallanan çocuk dişleri gibidir hayatla bağlantıları. Yaşlanmadan ölen çocuk dişleri gibi salınırlar. Direksiz direksiyonsuz boşluklarda. Sanılanın aksine ayaklarının altındaki zemin değil, başların üzerindeki göklerdir fütursuzca alçalıp yükselen. Tekinsiz bir devinimle bir teviye dalgalanan. Hamlet'ten etkilenmiş mütereddit bir ruh asla başkalarının zararına yol açmamıştır der Ciaron. Çünkü onlar hasarların en büyüğünü gene kendilerine verirler. Etrafınıza bir bakın. Karınıza, yeni sevginize, 40 yıllık kapı komşunuza, oğlunuza ya da çalışma arkadaşlarınıza nerede duracağını kestiremeden savrulan bir mütereddit ruh konmuş olabilir çok yakınıza. Eğer öyleyse, eğer ertesi sabah uyandığınızda hala sizinle birlikteyse fazla söze ne hacet? Sormayın, yanınızda olduğu müddetçe buradadır. Gittiğinde ise ardında endişeye bulanmış ayak izleri bırakır sadece. Ama sizsiz olun, mütereddit ruhları gökyüzün direkleri olduğunu söyleyerek teselli etmeye kalkmayın. Nizamın çıtaları umurlarında bile değildir. Çünkü her zelzelede zangır zangır sarsılıp parça parça ayrılan altında yaşadıkları gök kubbenin kallavi direkleri değil, göğüs kafeslerini taşıdıkları pır pır yüreklerin incecik temelleridir. Boston. Kökü olmayan ağaçlar. Her insanın muhakkak kökleri olmalı diye yazmış bir okurum İstanbul'dan. Sizin kökleriniz buradaysa, siz niçin Amerika'dasınız? Yok, eğer kökleriniz oradaysa, romanlarınızda burayı Türk kültürünün nasıl bu kadar zengin işleyebiliyorsunuz? Cevabım Tuba ağacı. Mesnevi'de anlatıldığı üzere bir gün bir bilge, kendi türleriyle uçmayı reddeden iki ayrı cins kuşa rastlar yol kenarında. Hayli merak eder bu iki farklı yaratığın, nasıl olup da kendi aileleriyle ait oldukları yerlerde yaşamak istemediklerini. Nasıl olup da bir yabancı kendi kardeşlerini yeğlediklerini, biri karga, biri leylek. O kadar farklıdır ki kuşlar, ihtimal veremez birbirlerini sevdiklerini, türdeşleriyle değil de birbirleriyle uçmayı yeğlediklerini. Öyle ya, karga dediğin kargalarla uçmalıdır, leylek dediğinse leyleklerle. Yaklaşır ve merakla inceler kuşları, ta ki her ikisinde topal olduğunu keşfedinceye kadar. O zaman anlar ki birlikte kaçar, birlikte uçar, beraber yaşamaları beklenenlerin yanında tutunamayanlar. O zaman anlar ki sahip oldukları değil, sahip olamadıklarıdır kimilerini birbirlerine yakın kılan. Topal kuşlar birbirlerinin arızalarını bilir ve sömürmek ya da örtmek yerine kabullenirler öylesine. En sahici dostluklar ortak varlıklar üzerine değil, ortak yoksunluklar üzerine kurulanlardır. Aynı şekilde zengin, aynı şekilde mesut olanların ortak paydaları sabun köpüğü gibidir uçar. Ortak acı, ortak hüzün, ortak pürüzsüzdür esas yakınlaştıran, yaklaştıran. Benzer noksanlıkları olan, benzer şekilde aidiyetsiz kalan kuşlar aynı türden olmayabilirler pekala. Hal böyleyse bir Türk kuramsal anarşistinin bir Rus kuramsal anarşistle çok daha fazla ortak noktası çıkacaktır mesela. Ya da bir Meksikalı nihilist ile bir Türk nihilist arasında. Topal kuşların dilsiz dili, kelimelerden ziyade sessizlikten söylenenlerden çok, söylenemeyenlerden devşirir ifade gücünü. Ulusal, dinsel ve dilsel hudutların ötesine geçer. Bu yüzdendir ki mesela yalnız ve yabancılaşmış bir Türk okur, yalnız ve yabancılaşmış bir Arjantinli yazarın romanında kendini bulur, bulabilir. Hallerinden genellikle memnun, bildikleri hayat içinde doygun olup da kaderle bir kez olsun düello yapmaya kalkışmamış olanlar, kendi yaşam kabuklarının dışına çıkmak için bir sebebe sahip değiller. Onlar şehirde yaşar, sahilde, şehirde yaşarken bile kendi küçük sahillerinde. Kendilerinin ve sevdiklerinin canlarını yakan topal kuşlar ise sanki her mevsim göç mevsimiymiş gibi durmadan uçarlar. Bir türlü bir yere konamayanlardan çıkar. Onlar ne şehirde yaşayabilirler ne şehirsiz, ne kaosun çağrısını duymadan edebilirler, ne sessizlikle barışık kalabilirler. Ne varsa şehirde var. Şehirde ne varsa karşıtıyla var. Büyük ve kaotik şehirlerin dışında sakin, düzenli, yeşil sahalarda yaşamak iyi hoş da ruhsuz ve boğucu alabildiğini. Amerika'ya geldiğimden beri böylesine steril kampüslerde hocalık yapıyorum. Belki her telden, her demden insan var da burada bir tek topal kuşlar yok nedense etrafta. Onlar şehirlerde, şehirlerin arbedesinde. Uzaklaşsalardı bir anlığına kendilerini habire kışkışlayan şehir hayatına dönüyorlar ısrarla. Dönüp de başka başka topal kuşlara rastlayabilmek umuduyla. Belki de önemli olan gidilecek yer ya da güzergah değil, gitme fikrinin kendisi. Daimi göçebelik. Bir öte diğer fikri bakidir içimizde. Kimileri cennetteki Tuba ağacı misali, kökleri var. Var olmasında toprağa bağlı değil, havada yukarıda. Kimlerin kökleri göçebe. Ben ağaçlardan en çok Tuğba ağacına yakın hissettim hep kendimi. Berlin. Dipsiz boşluk. German mitolojisinden Babil'in kadim anlatılanlara değin, nice yaratılış efsanesine göre başlangıçta ne yazı, ne kelam, yalnızca dipsiz boşluk vardı. Boşluğun her yerde hazır ve nazır olması, içine düşmeyi imkansız kıldığından sanıldığı kadar kötü bir şey değildi bu. Anksiyete çukuru, paranoya kuyusu, ölüm korkusu yoktu dolayısıyla. Ya da git git git bitmez evham dehlizleri. Korkulacak her şey bir başka şeye değil, bizzat ve salt korkuya dairdi. Bu şartlar altında hastalık hastalıkları, ne tarifsiz aşk acıları yaşamak mümkün olduğundan psikofarmakoloji de icat edilmemişti. Ne var ki böylesine meselesiz, bitimsiz, ötekisiz olması o dipsiz boşluğun için tamamen boş olduğu anlamına gelmiyordu. Güneş ve bulutlar vardı mesela, dolunay ile yıldızlarda. Tüm bunlar birer cisimden ibaretti. Cisimleri vardı ama isimleri yoktu. Henüz adlandırılmadıkları için kategorileri veya işlevleri ya da rolleri de yoktu. Nereye ait olduklarını, nerede dikilmeleri gerektiğini bilemediklerinden fütursuzca salınırlardı sonsuz boşlukta. Derken bir gün boşluk kendini kustu. Altı üstüne gelince dibi yüzeye çıkmış oldu. Kaos böyle doğdu. Ancak boşluğun aksine ağır mı ağır kaos. Taşıması zor, yaşaması zordu. Tekinsizdi, belirsizdi, efendisizdi. Herkesin harcı değildi. Kaosu denetleyebilmek için illaki bir düzen kurmak gerekliydi. Düzenin kurulabilmesi için de öncelikle isimlerin icat edilmesi. Cisimler işte böyle isimlendirildiler. İsimlendirildikçe hem işlevlerini hem de yerlerini bellediler. Güneş güneşliğini bildi. Mesela ve sonsuz gökyüzünde tas tamam nerede durması gerektiğini. O gün bugündür isim edinmek ile yerini bilmek arasında sımsıkı kas katı bir ilişki sürmektedir. Ve bugün itibariyle yeryüzünde pek az millet bunun hikmetine Türkler kadar, Türkler gibi erebilmiştir. Hızlandırılmış batılılaşma ile bir türlü batılaşamama arasında sarkaç gibi gidip gelen toplumsal sergüzeştimizi isimler ve isimlendirmeler tarihi olarak da okuyabiliriz. Yerimizi edinirken yitirdiğimiz ve yerimizi yitirirken edindiğimiz isimler tarihi olarak. Taşıdığımız ve çocuklarımıza verdiğimiz isimler mevcut toplumsal düzenleme içindeki adreslerimizdir aynı zamanda. Nerede durduğumuzu, nereye ait olduğumuzu gösterirler. Daha kundaktayken isimlerimiz toplumsal göndermelerle birlikte okunur kulaklarımıza. Hep bir başka role, ikinci bir anlama çağrıda bulunarak. Aynı tarihçe Türk edebiyatının gelişiminde de adım adım izlenebilir. Keza ilk Türk romanlarında kullanılan tüm isimlerin illaki bir kimliği temsilen seçilmiş olmaları da tesadüf değildir. Hayalimiz Halide Edip Adıvar'ın yaptığı gibi maneviyat arayışındaki tüm batılıları kendimize benzetmek, tüm peregrinleri Osman'a çevirmekti. Yeter ki bir adım aslında bize doğru öpe koklaya sevmeye hazırdık. Doğuda anlam ve sığınak arayan tekmil batılıları ama olmadı. Zaman peregrineleri Osman yapmadığı gibi Osmanlıların aleyhine işledi. Türk bürokrasinin envai çeşit küçümen kademesinde tutulan zabıtlar, bizim hakkımızda en yakınlarımızın bile bilmediği bilgilere sahipler. Yıllardan beri Tunç olarak bildiğimiz birinin bir de Şevket'e olduğunu, Emel'in yanında Muğnis'e ya da Jülde'nin kimliğinde bir de Hayrünisa yazdığını yalnızca bu zabıtlar ve bezgin zabitleri bütünüyle bilebilirler. Bilmedikleri tıpkı isimlerimiz gibi geçmişlerimizde durmadan ayıklayıp azalttığımız. Pirinçten çöp ayıklar gibi çekip çıkarıyoruz aile tutanaklarından, soyaşlarımızın dallarına nasılsa konu vermiş tüm uygunsuz anıları ve uyumsuz akrabaları. Hapse girmiş enişteler, tırlatmış kuzenler, nonoş amcalar, fingirdek halalar, intihara teşebbüs ve teşebbüsünü sebat etmiş büyük büyük büyük babalar. Tüm sıfatlarından ve hakikatlerinden arındırılarak paketlenip boy boy diziliyorlar hafızalarımızın raflarında. Çocuklarımıza mümkün mertebe bahsetmiyoruz onlardan. Bahsettiğimizde de temizleyerek sunmaya özen gösteriyoruz. Kılçından arındırılmış balıklar onlar, hazmı kolay ve ölüler. İsimlerimizi ve aile hikayelerimizi ayıklayabildiğimiz gibi yazdığımız ve konuştuğumuz dili de ayıklamanın gerekliliğine şartlanmış zihniyetlerimiz. Bir kelimenin biri öz Türkçe, diğeri Osmanlıca. İki karşılığı varsa hangi ideolojik kamptan olduğumuza göre ya birini seçiyoruz ya berikini. gerçek kelimesini seçenler hakikati tedavülden kaldırma derdinde. Hakikatçiler ise gerçekten kurtulma peşinde. İkisinin asla kata aynı şey olmadığını yazarken ya da konuşurken farklı farklı durumlara göre insanın bazen birini bazen berikini kullanabileceğini kabullenemiyoruz bir türlü. Böylesi bir karmaşa ağır geliyor zihinlerimize. Bize kaosu çağrıştırabilecek her türlü esriklikten ve esneklikten kaçıyoruz sessizce. Bireysel tarihlerimiz için şık milatlar hazırlıyoruz özene bezene. Bu yüzden işte başlangıçlarımızdan ne yazı ne kelam sadece dipsiz boşluklar var. Ayıkladıklarımız kelimeler, sahiplenmediğimiz isimler, tanımazdan geldiğimiz akrabalar, anlamak için dilimizi ısırdığımız hatıralar, yani hayatı zor ama bir o kadar sağcı kılan tüm şeyler. Hepsi atıldıkları çöplüklerde usul usul kokuşmakta ve ayıklanmış hayatlarımızın, ayıklanmış kültürümüzün yutucu boşluğunda bir başlarına salınmaktalar. Boston. Eylül'de ayrılıyorum İstanbul'dan. Şimdi en güzel demleri asmalı mescidin. Balık menüleri yenilecek elbet. Pişirme tarzları hep aynı kasada. Çok değil birkaç hafta sonra aynı şekilde dışarılara masa kurulamayacağını bildiklerinden garsonlar müşterilere karşı daha az tahammülsüz, müşteriler garsonlara karşı bir parça daha tahammüllü olacak. Senede tam 3 kez deri değiştiren dişi bir yılan bu şehir. Yazın giydiği o pul pul altın sarısı ışıltılı deri tamamen düştüğünde durgunluğuna yeniden kavuşabilecek alttan çıkan morum tırak rengi katmerli deseniyle. O zaman sıcaklarda soğudukları evlerini yeniden sevmeye başlayacak şehrin sakinleri. Güneş eridikçe onlar da boğaz kıyılarına yığılıp hep aynı kara zeytin, beyaz peynir, sade poğaça, sahanda yumurta menülerini hep aynı gazete sohbetleriyle tatlandırarak her biri bir öncekin tıpatıp aynı olan, uzadıkça uzayan pazar kahvaltıları yapmaktan da usul usul vazgeçecekler. Kitapçılar bereketlenecek, sinemalar hareketlenecek, gene kötü kötü filmler gelecek şehre ama aralarında iyileri de olacak. Gene kimse kıymetini bilmeyecek İstanbul'un. Ve o gene kıymetini bilmeyecek kimsenin. Belalı bir medcezir bu şehir. Uzağındayken onu düşünmeden yapamadığım, içindeyken de kendimi ondan uzaklaştırdım. Örselenmiş bir aşk gibi daimi bir çekişme, didinme, mücadele. Çetrefil bir ay Eylül. Çünkü tam bu da suların çekilme zamanı. Mevsimlerin en kepazesi olan yaz boyunca her tarafı saran, bıcık bıcık insanın üzerine eriyip kalan o yapışkan rehavetin, alışkanlıklar üzerine kurulu amaçsızlığın, tutkusuzluğun, kanıksamışlığın azar azar da olsa nihayet çekilmeye başladığı ay. Sular azaldığında yaz boyu hep ayaklarımızın altında olan ama neredeyse hiç hissetmediğimiz, hissetsek dahi değmeye özen gösterdiğimiz taşlarla, kayalarla, kendi dipsiz yalnızlığımızla göz göze geleceğiz Eylül ayında. Neyse ki işe dönme mecburiyeti var çoğumuzun. Yapacak bir yıl anlamsız iş, ayak uyduracak bir düzen, illaki zamanda yetişilecek yerler, üzülecek kıytırık hadiseler var önümüzde. Meşgulüz neyse ki, yoksa nasıl kaldırabilirdik Eylül'e gelen iç muhasebesini? Eylül'de ayrılıyorum İstanbul'dan. Oysa en güzel demleri asmalı mescidin. Ama işte 1920 sonbaharında bir yük gemisinin güvertesinde bu şehre gelen sevgili Agribiana Fyodorovna Antipova'nın bana öğrettiği gibi İstanbul'a ya bir şeylerden kaçırılarak varılır ya da bir gün gelir ondan kaçılır. Ve sonra dayanamaz insan İstanbulsuzluğa. Döner gene sular yükseldiğinde. İstanbul. Memleketimin ağaçları. Amerika'nın Kanada'sına yakın bir bölgede 5 ayrı üniversite kurumu birbirine bağlayacak biçimde kurulan bir kadın çalışmaları merkezindeyim. Tam tamına 3 gün 3 gecedir. İçinde sincapların cirit attığı göz alabildiğine yeşil bir kampüsün kenarında köşesinde bir yerlerindeyim. Önüm, arkam, sağım, solum koşuya çıkmış yürüyüşten dönen, elinde kitap çimenlere serilmiş, bir binadan ötekine seyreden kadınlarla dolu. Sanki şimdi kimsenin hatırlamadığı bir tarihte, ayrımcı, ayıklamacı bir atom bombası patlamış yakınlarda bir yerlerde. Atom bombası sadece erkekleri öldürmüş, geriye kadınlar kalmış ve bir de sincaplar. Ve şimdi onlar her yerdeler. Başka başka ırklardan, dinlerden, kültürlerden, geçmişlerden gelen kadınlar mıknatısla çekilmişçesine burada toplanmışlar. Yüzlerindeki ifadeye bakılırsa hemen hepsi memnun burada olmaktan. Bilmediğim türden bir rahatlık, görmediğim türden bir nezaket içindeler her daim. Tanıdık tanımadık herkes birbirine selam ve yol ve destek veriyor. Ortak bir amaç için bir araya gelmişiz sanki biz. Yüzlerce, binlerce kadın. Ama sonra görünmez bir el işe karışıp benim hafızamdan silivermiş ortak amacın ne olduğuna dair bilgiyi. Ben feleğim şaşmış, pusulam kaymış vaziyette dolaşıyorum aralarında. Bunca nezakete, onca inceliğe nasıl cevap vereceğimi bilemeden. Bazen hepsi birden aralarında anlaşmışlar, benimle dalga geçiyorlarmış gibi bir hisse kapılıyorum. Şaka yapıp yapmadıklarını anlamak için uzun uzun bakmam gerekiyor gözlerinin içine. Teşekkür ederim diyorum. Kütüphanenin yerini bana tarif eden, kulağında Walkman, saçları diken diken, sabahın köründe jogging yapan bir kadına. Ben teşekkür ederim diyor. Gördüğüm en yayvan tebessümle. Size yardım edebildiysem ne mutlu bana. Mutlu oldum ben de. Gözlerimi kırpıştırarak şaşkın şaşkın bakıyorum yüzüne. Yok olamaz, benimle dalga geçiyor. Sadece o değil, hepsi dalga geçiyor olmalılar benimle. Şu çimenlerin arasına, çalıların arkasına, sincapların yanına saklanmışlar. Binlerce göz, binlerce kulak kesilmişler. Beni kafalıyorlar akıllarınca. Yer miyim? Hiç yemem. Yani yememeliyim. Kadından ağır ağır sıyırabildiğim bakışlarımı şüpheli şüpheli etrafta dolaştırıyorum. Nafile, çimenler temiz, çalıların arkası boş, sincapların yanında da kimsecikler yok. Walkman'ı koştu, dikkatle inceliyor yüzümü. Yardım edebileceğim başka bir konu var mı acaba? Kafamı sallıyorum. O zaman bir öncekinden daha da yayvan bir gülümsemeyle iyi günler diliyor bana ve hemen ardından ekliyor. Dilerim güzel bir gün geçirirsin. Benimkinden daha güzel olsun günün. Mümkünü yok, yapamayacağım. Ben burada bu insanlar arasında kafayı çıtır çıtır yiyebilirim belli ki. Bir kere ben alışmışım insanları yara yara yürümeye, yürürken omuz dirsek yemeye, karşıdan karşıya geçerken araba sürücülerinden aman dilemeye. Ben alışmışım hayatta kalmanın ince uzun yolları adlı yaşam kılavuzunu madde madde hazmetmeye. İstanbulların birbirlerine zorluk çıkarmasına, cinsi latifin cinsi latifin kuyusunu kazmasına, eli kalem tutan insanların kalemler için harcadıklarından daha fazla enerjiyi birbirlerinin ardından en çirkin dedikoduları yapmaya harcamalarına, komşunun komşuya kazık atmasına, yazarın yazara köstek olmasına, kimsenin kimseyi canı gönülden sevememesine, kimsenin kimsenin iyiliğini aslında pek de istememesine. Ben alışmışım çekişmelere, didişmelere, aşağılamalara, çelme takmalara, alışmışım insan insana ettiklerini. Yok, yapamayacağım. Bunca iyilik, bu kadar tebessüm, böylesine incelik, kaypak bir sabun kalı gibi kayıp gidiyor ellerimin arasına. Mümkün değil, tutamıyorum. Herhangi bir yerinden kavrayamıyorum. Şaşkınlığımı hisseden ama tam da anlayamayanlar jet lag diye açıklıyorlar durumu. Uyku düzenim rayına oturunca kendime geleceğimi söyleyip hemen ardından bol bol gülümsüyorlar. İtiraz edecek durumda değilim. Mecburen ben de gülümsüyorum onlara. Geldiğimden beri hayatımda hiç gülümsemediğim kadar gülümsüyorum. Acı acı. Bu sabah kadınların koşu yaptığı yoldan uzaklaşıp sincapların tırmandığı ağaçların yanında oturdum. En çok ağaçlara yakın hissediyorum kendimi. Ağaçlar sahici, ağaçlar tanıdık. Onlara dokunabiliyorum. İstediğim gibi sıkı sıkı kavrayabiliyorum. Emin olabiliyorum gerçek olduklarından ve bir dünyada yaşadıklarından. Kütün teki deriz ya, kaba saba insanlara. Belki de bu yüzünden geliyorum ağaçların yanına. Belki de içten içe memleketimde görmeye alıştım. Kalabalıkların hoyratlıklarının eksikliğini, bu ağaçların dallarına, gövdelerine, köklerine dokunarak telafi edebileceğimi zannediyorum. Korkarım, ben şimdiden memleket hasretini çekiyorum. Boston. İkinci ayrımın sonu, sayfa 40.